Ayrım 22.
Martin'e salt uygulama kolaylığı açısından filmin yapım sürecini bir dizi denetlenebilir hedef halinde parçalamasını da önerdim. Gerekli bütün paranın toplanması, gereken herkesin bir araya getirilmesi ve bütün film süresinin doldurulması gibi zorunlulukların hepsiyle birden aynı anda kim karşı karşıya kalsa gözü korkar. Adım adım yürümek uygulanabilirlik açısından onun işe başlamasına yardımcı olurdu ve ilerlemeyi sürdürmesini sağlardı. Bu filmi yapmanın Martin'in hayattaki anlam ve amaç duygusunu koruması bakımından can alıcı önemi olduğu çok açıktı. Bu yüzden süreci olabildiğince kolaylaştıracak lojistik desteği düzenlemek mantıklı olacaktı. Büyük bir şey küçük şeylerin yalın bir toplamından oluşabilir. Amacı olan bir yaşam adım adım kurulur. Anlamsız bir yaşamın anlamla doluşu çoğu kez ani ve göz kamaştırıcı bir yıldırımda olmaz. Öyle bir tezahür pek az kimsenin başından geçer. Bunu kendiniz yaratabilirsiniz ama yavaş yavaş toplayacağınız küçük parçalar halinde. Dış güçlerin bunu sizin adınıza yapmasını hiç beklemeyin. Çünkü beklediğiniz o gün asla gelmeyebilir. Büyük amacınızın gerçekleşmesi uzak gelecekte yatıyor olabilir. Ama sizi oraya götüren uygulamaların meydana geldiği gün bugündür. Sincaplar sonbaharı kış için fındık biriktirerek geçirir. Aylarca gerekli olmayacak olsalar bile her fındık tanesi önemlidir. Şöyle bir deney yapmaya çalışın. Alçak gönüllü bir hedef saptayın ve hedefinize varın. Bir başarı duygusunun hemen kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayıp sağlamadığına bir bakın. Evi ya da sadece küçük bir odayı temizleyin veya bir kursa katılın. Kendini savunma sporlarından birini öğrenin ya da bir riçe başlayın. Elinizden gelen herhangi bir şey olması yeter. Her zaman tam tamına böyle olmayabilir ama birbirini izleyen bir dizi kısa vadeli amaç sonunda uzun vadeli bir amaca varabilir. Anlam gibi amaç geçmişi kapsar. Martin'in geleceğe bakışı onun şu anda takatini kesiyordu. Korkularının kendisini felç etmesine izin vererek kendiliğinden gerçekleşen bir kehanet yaratmış oluyordu. Hiçbir gelecek olmadığı için şimdiki anın da var olmadığını farz ederek bir mantık hatası yapıyordu. Orada oturup konuşuyor olmamızın kanıtladığı gibi gerçekte bir şu an vardı ve varlığından hiç kuşku olmadığına göre mutlaka hesaba katılması gerekirdi. Geçmiş veya gelecek üzerinde gereğinden fazla durmamak önemlidir. Çünkü bu her halükarda uğraşmanız gereken şimdiki anı gözden saklar. Martin için şimdiki anını kabullenmek, günlük anlam duygusunu onarmak ve filmini gerçeğe dönüştürme amacını canlandırmak için yeterli oldu. Martha. Şimdiye kadar anlattığım vakalar amaç bunalımları ile ilgiliydi. Fakat bir anlam bunalımı da felsefe danışmanlığı tarafından ele alınabilir. İngiliz meslektaşım Simon Duploc bir yıldır yurt dışında eğitim görmekte olan genç bir kadına danışmanlık yaptı. Martha yüksekokuldaki ilk yarı yıl başlarında üstün bir başarı gösterdikten sonra dersleri kaçırmaya ve katıldığı derslerde ise içine kapanık ve sessiz kalmaya başlamıştı. Derslerine artık el süremediğini ve final sınavlarını başaramayacağından çok korktuğunu anlattı. Martha'nın aşağı doğru kayışının dönüm noktasındaki mesele hemen belli olmamıştı. Fakat danışma seanslarında baş sorununu açığa vurdu. Yatakhanede kalmaktansa kampüs dışındaki bir evi başkalarıyla paylaşmayı seçmişti. Ama ev arkadaşlarının onu parasal bakımdan sömürdüklerini hissediyordu. Arkadaşlarının ona ayrıcalıklı bir yabancı gibi davrandıklarını ve onunla kişisel ilişki kurmayı reddettiklerini hissediyordu. Londralı insanlarla yaşayarak gerçek Londra deneyimi edinmenin hayalini kurmuştu. Ve kendisiyle aralarını ördükleri duvar yüzünden onlarla arkadaşlık kurmayı başaramadığı için kendini bu deneyimden yoksun bırakılmış ve incinmiş hissediyordu. Bu vakaya peace süreci bağlamında bakmayı sürdürelim. Martha'nın duyguları öfke, korku, hayal kırıklığı ve reddedilmişlikti. Aynı zamanda haksızlığa uğradığını düşünüyor ve bir özgüven eksikliği duyuyordu. Müşterilerin çoğu gibi o da felsefe seanslarına başlamadan önce duygularının gereğince farkındaydı. Fakat birçoğunun kendi başına yaptığından daha az tahlil yapmıştı. Kendisini kötü niyetli yabancılar tarafından aldatılan masum bir kurban olarak görüyor, davranışlarına beklediği tepkiyi vermeyen, ona anlamlı gelmeyen bir dünyada kendini yapayalnız hissediyordu. Danışmanıyla konuşurken yüzeydeki sorunlarıyla evden uzakta olması, anne babasından bağımsız yaşıyor olması ve ilk kez yurt dışına çıkması arasında bir bağlantı kurdu. Hayatının yönünü ilk defa kendi başına belirlemenin kafasında canlandırdığından daha karmaşık ve başarılması güç olduğu meydana çıkmıştı. Tefekkür aşamasında Martha'nın edindiği felsefi kavrayış yelken açtığı suları yatıştırdı ve onun deneyimlerinden çıkardığı anlamın özünü ortaya serdi. Simon Duploc'un deyişiyle bu müşterinin lisanına yerleşmiş mananın aydınlatılmasıydı. Londra'ya niye geldiği sorulduğunda Martha eğitimini ilerletmek istediğini söylemişti. eğitimi tanımlaması istendiğinde derecelerden, notlardan ve iyi ücretli mesleklerden söz etti. Eğitimi amaca yönelik bir araç olarak görüyordu. Felsefe pratisyeni eğitime deneyim ve deneyimden öğrenilenler olarak daha geniş bir bakış önerdi. Konuya bu açıdan bakmak Marta'nın görüş açısını derhal parlaklaştırdı. Bu açıdan baktığında serüvenin sonuçları istediği veya hoşlanacağı gibi çıkmamış olsa bile gözü pekliğinden gurur duydu. Bağımsız bir yaşam kurma çabalarını çocukluktan yetişkinliğe geçişin önemli bir aşaması olarak görmeye başladı. Verdiği yanlış kararların sorumluluğunu da üstlendi. Bu durum ilk anda aciz kurban rolünden daha rahatsız ediciydi ama uzun vadede kendi gücü konusundaki anlayışını onardı. Eğer düşüncesiz hareketleriyle olumsuz bir duruma yol açabiliyorsa, bir dahaki sefere daha dikkatli düşünülmüş planlarla olumlu bir durumda meydana getirebilirdi. Öğrendiğini uygulamak Marta'yı yeniden denge durumuna getirdi. Tatsız yerleşim durumunu aldığı hayat dersinin bir bedeli olarak kayda geçirdi. Ne de olsa buraya ders almaya gelmişti ve ikinci yarı yılda barınak durumunu değiştirmenin yollarını aradı. Durulmuş bir kafayla final sınavlarına zamanında hazırlanabilmek için enerjisini yeniden okul çalışmalarına yoğunlaştırdı. Yaşam deneyimlerinin anlamını açıklığa kavuşturmak ve bunların amacıyla bağlantısını kurmak, Marta'ya ilerlemesi için gereken kafa huzurunu verdi. Mezuniyet. Okulda olduğumuz sürece bizi daha büyük hedeflere doğru yönlendiren bir dizi aşamadan geçmeye alışırız. Her yıl mezuniyete doğru bir başka basamağa tırmanarak yeni bir düzeye başlarsınız. Üçüncü sınıfın amacı sizi dördüncü sınıfa götürmektir. Üçüncü sınıfa anlam kazandıran şey ise dördüncü sınıfı çoğunlukla düşünmeden her gün öğrenmekte ve yapmakta olduğunuz şeylerdir. Böylece kitap okumayı, çok haneli bölme işlemi yapmayı, teneffüste oynayacağınız top oyununun kurallarını saptamayı, eve pek parlak olmayan bir karneyle gittiğinizde ne olacağını ve dostluklar kurup sürdürmeyi öğrenirsiniz. Fakat 3. sınıftan 4. sınıfa doğru bu ilerleme daha da büyük bir amaca hizmet etmektedir. Liseye ve belki de yüksek öğrenime hazırlık. Okulda olduğu gibi hayatta da belli bir düzeyde bilmeniz gerekenleri öğrendiğinizde bir üst kademeye geçersiniz. Ancak hayat elbette okul kadar net biçimde dilimlenmemiştir. Hiç kimse size yaz tatilleri vermez veya mezuniyetinizin işareti olan bir kep ve cübbe giydirmez. Geçişleri kendiniz fark etmek zorundasınızdır ve bu farkındalık devamlı bir doyumun anahtarıdır. Yoksa herkes sürücü ehliyet alır ve kendi evlerini kurarken siz hala 3. sınıfta olursunuz. Eğer reenkarnasyona inanıyorsanız hayat tıpatıp okul gibidir. Sonunda yaşam ve ölüm okulundan mezun olana kadar her ömür bir sonraki hayata hazırlık olarak yaşanır. Fakat ölümden sonra ruhun bir bedenden başka bir bedene göç etmesi inancı size göre olmasa bile gittikçe ilerleyen düzeylere doğru böyle bir evrim düşüncesinden faydalanabilirsiniz. İkinci anne. Fakültedeki rehber hocalarımdan biri pek az kadının meslek yaşamında lise biyoloji öğretmenliğinin ötesine geçtiği bir devirde profesörlüğe yükselmiş bir bilim kadınıydı. Çok rekabetçi ve o zamanlar büyük ölçüde erkeklere ait olan bir dünyada Irene bütün enerjisini mesleğine adamıştı ve derin bilgisiyle göz alıcı araştırmaları gittikçe artan ölçüde takdir görmüştü. Bu başarısının kişisel bir bedeli olmuştu, sağlam bir evliliği olduğu halde Irene hiçbir zaman kendisini çocuk doğurup yetiştirecek kadar uzun süre bilim dünyasından uzak durabilecek durumda hissetmemişti. Yaşlandığında ve bilim dünyasında sağlam bir yer edindiğinde annelik deneyimini kaçırdığına üzüldüğünü fark etti. Böylece kendini bir amaca uzun süre ve başarılı şekilde adayışın ardından ikinci ve şaşırtıcı bir amaç ortaya çıktı. Irene'in biyolojik bir aile başlatmasına artık imkan yoktu. Ancak pişmanlık içine debelenmek de bir seçenek değildi. Bunun yerine geleceği parlak öğrencileri, özellikle kız öğrencileri, üniversitedeki ilk yıllarından başlayarak bilim kariyerleriyle tanıştırmak üzere bir program oluşturdu. Bu çoğunlukla kıdemli öğretim görevlilerinin üzerinde çalıştığı türden bir şey değildi. Fakat kısa zamanda bu program dillere destan bir başarı oldu ve günümüzün bazı bilim adamları dönüp geriye baktıklarında Irene'in meraklarını ateşleyip teşvik etmesinin önemini takdir ederler. Onun giriştiği herhangi bir çabanın başarısı hiç kimseyi şaşırtmazdı. Ama öğrencilerin anaç tavuğu rolünü benimseyeceğini de kendisi dahil hiç kimse önceden kestiremezdi. Irene hem genç kadın ve erkeklerden oluşan bu gruplara annelik etmekte hem de bir akıl hocası olmakta yeni bir amaç bulmuş oldu. Amaç duygusundaki yön değişimlerinin korkusuzca farkına varması sayesinde anlam kaynaklarını büyütürken amaç duygusunu hiç kaybetmeden kişiliğinin iki önemli yönünü birleştirdi ve gerçekleştirdi. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Bütün bunlardan sonra amaçlarınız uğrunda çabalamaktan kadercilik adına vazgeçmeye hazır olabilirsiniz. Martin ve Sherman vakalarında gördüğünüz gibi kadercilik yıkıcı olabilir ama insana bir tür yeterlilik sağladığı için cazip de olabilir. Doris Day'i taklitle "Kesere sera, ne olacaksa o olacak" diye mırıldanarak işten elinizi eteğinizi çekebilirsiniz. Fakat kadercilik sonunda sizi amacınızdan mahrum eder. Bir başkasının senaryosunu oynuyorsunuzdur. Hiçbir şeyden mesul olmayan bir aracı haline gelirsiniz. Tolstoy çok büyük bir kaderciydi. Tolstoy'a göre Napolyon savaşlarında dökülen onca kanın sorumlusu hiç de Napolyon değildi. Napolyon kozmik oyunda bir piyondan ibaretti. Bütün hareketleri evrenin başlangıcında mukadder kılınmıştı. Şahsen ben bunun sağlıklı olduğunu sanmıyorum. Kader hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. İnsanlık tarihinin kaderin bir açılımı mı, bir talih sorunu mu yoksa bir irade meselesi mi olduğunu bilmiyoruz. Bu yönde hiçbir kesinliğe sahip olmadığımıza göre şahsen ben ahlaki kişiliklerimiz açısından en doğrusundan yana çıkarım. Bizim açımızdan daha fazla emek gerektirse de ben özgür iradeye ve eylemlerimizin sorumluluğunu taşıdığımıza inanırım. Krallar tarihin kölesidirler. Leo Tolstoy. Isaac Bashevis Singer şöyle demişti. Bir kaderciyle caddeyi geçerken tuhaf bir şey dikkatimi çekiyor. Kaderci genellikle trafik ışığının yeşile dönmesini bekliyor. Singer'in felsefi esprisini şöyle açıklayabiliriz. Eğer her şeyin önceden kararlaştırılmış olduğuna inanıyorsanız, o halde ölümünüzün kesin zaman ve nedeninin önceden kararlaştırılmış olduğuna da inanırsınız. Bunu değiştirebilecek hiçbir şey yapamayacağınıza göre, Manhattan'da caddeleri devamlı olarak trafik kurallarına uymadan geçseniz bile vaktinden önce ölemezsiniz. Eğer kaderde Manhattan trafiğinde ölmek yazılı değilse tabii. Hazır cevap bir kaderci de Singer'e kaderimde kırmızı ışıklı durmak da varmış diye karşılık verirdi. Depresyon. Depresyonun sadece varoluşsal değil, biyolojik kökenli olduğu vakalarda bile felsefi bakışa bir yer vardır. Varoluşsal keyifsizlik veya ruhsuzluk rahatsızlığınıza ekleniyor ve şiddetlendiriyor olabilir. Bu durumda felsefi çalışmanın hiç değilse kısmen faydası olacaktır. Ama canlılık ve heyecan yoksunluğu psikoloji ve ilaca ek olarak felsefi yönden ele alınabilir. Eğer depresyondaysanız bunun biyolojik bir bileşeni olsa da olmasa da muhtemelen kendinizi anlam ve amaçtan yoksun bırakılmış hissedersiniz. Şunu düşünün, amacınız depresyonunuzu aşmak olabilir. Aynı şey kaygı, keder veya genel mutsuzluk içinde geçerlidir. Rahatsızlığınız yalnız yaşam kalitenizi azaltmaz. Aynı zamanda onun üstesinden gelmeniz için size meydan okur. Kanser gibi bütünüyle biyolojik sayılan hastalıklarda bile başarılı tedavinin sadece ilaca değil ama aynı zamanda hastanın yaklaşımına da bağlı olduğu gösterilmiştir. Bakış açınız ve meşrebiniz yani felsefeniz savaşın sonucunu etkileyebilir. Amaçları savaşı kazanmak olanların kazanma ihtimalleri daha fazladır. Can sıkıntısı. Amaç kaybının en yaygın nedeni sadece can sıkıntısıdır. Can sıkıntısı neredeyse benzersiz biçimde insana özgü gibidir. Başka hiçbir hayvan doğal ortamında can sıkıntısını belirtisi göstermez. Başka hayvanlar aslında canları sıkılamayacak kadar çok meşguldürler. Yiyecek ararlar, başkalarının yiyeceği olmamaya çabalarlar, bölgelerini savunurlar, eş ararlar, yavrularını yetiştirirler, gelecek mevsim için hazırlık yaparlar. Bu vahşi hayvanlar için ve hatta hayatta kalmaları insanlara bağlı olan evcilleştirilmiş hayvanlar için bile geçerlidir. Tutsak düşmüş hayvanlar, örneğin hayvanat bahçelerinde kafese kapatılmış vahşi hayvanlar ise anormal veya çılgınca davranışlarla beraber can sıkıntısı da gösterirler. Fakat bu hayvanın kendisinden değil, tutsaklıktan kaynaklanan bir durum olduğu için dikkate değer bir şey sayılmaz. İnsan denen hayvan bu alt sınıflardan her birine biraz girer. Bazen vahşiyizdir, daha çok evcilleştirilmişizdir. Buna isterseniz uygarlaştırılmış deyin. Evlilik onu evcilleştirdi dendiğini duyabilirsiniz. Gene de bu çoğu kez eski bekarlık arkadaşlarının kayıp dostlarına yönelttikleri bir şikayet şeklinde olur. Karşı koyabiliriz ama hem kişisel hem de sosyal anlamda işleri idare edebilmek için bir dereceye kadar evcilleşmemiz gerekir. Aynı zamanda tam anlamıyla olmasa da tutsak yaratıklarız. Daha çok mecazi anlamda değil, kültür ve deneyimlerimizin sınırları içinde tutsağız. Kriz durumunda ister insan ister hayvan olsun hiç kimse can sıkıntısı çekmez. Büyük yıkımlarda herkesin tek amacı kendini korumaktır. Hayvanlar çevreleri üzerinde insanlardan daha az denetim sahibi oldukları için daha fazla gündelik tehlikeyle karşı karşıya kalırlar. Düşünerek ve mücadele ederek biz kendimizi nispeten rahat bir yola koyduk. Bu yüzden gelişmiş ülkelerdeki çoğu insan için hayat yeterli bir besin peşinde uzun bir uğraş dizisinden ibaret değildir. Fakat ihtiyaç duyduğunuz her şeye sahip olmak tehlikeli, istediğiniz her şeye sahip olmak ise daha da tehlikelidir. Maksadınız maddi şeyler elde etmek ise ve bu amaca ulaşırsanız, tırmanacak başka dağ kalmadığını görmek moral bozucu olabilir. Söylentiye göre Büyük İskender önünde fethedilecek başka yer kalmadığı için gözyaşı dökmüştü. Yaşama olan ilginizi sürdürmek için felaketler yaratmanızı öneriyor değilim. Hafif heyecan arayışları, buggy buggy gibi ve hatta aşırı sporlar yaşamı tehdit etmeyen ortamlarda tehlikeyle karşı karşıya olma duygusu yarattıkları için insana zevk verir. Daha tehlikeli serüvenler de can sıkıntısını gider ama böyle maceralar sizi Buda'nın ve Aristo'nun tavsiye ettikleri orta yoldan uzağa götürür. Everest dağına tırmananların dikkatlerini deniz seviyesinin 8500 metre yukarısına çıkmak yolundaki büyük amaçlarına toplayıp sırf nefes almayı sürdürmeye çalışırlarken canları sıkılmıyor olabilir. Fakat Into Thin Air, havanın inceldiği yere öyküsündeki trajedinin gösterdiği gibi en kötüsü başa geldiğinde başlangıçta çok tatlı gibi görünen o amaç çabucak ekşir. Geri dönebilenlerin bile önlerinde olan ne? Pek çoğu için gittikçe artan aşırılıktaki risklere rağmen uzun bir dizi zirve tırmanışı gibi görünüyor. Kendini sırf diri hissedebilmek için sürekli ölüme dokunmak gerçekten gerekir mi? Felsefi çalışma yoluyla içsel dağlara tırmanmak isteyenler için buna gerek yok. Can sıkıntısının amaçsızlık duygumuz üzerindeki etkisini fark etmekten çıkarabileceğimiz çok basit bir strateji vardır. Duyarlılıklarımızı tazelemek için bazılarımız yabanıl hayata bir yolculuğa ihtiyaç duyarız. Evcilleşme ve tutsaklık fazla geldiğinde biraz taze hava solumak zihnimizi açar. Doğaya dönüş farklı insanlar için farklı şeyler ifade eder. Günlük duşunu almadığında kendini çok kötü hisseden türden biriyseniz sakın kendinizi susuz bir yerde kamp kurmaya zorlamayın. Kendiniz için uygun olanı bulun, güneşli bir günde bir iki sokak öteye yürümek, bahçenizde oyalanmak ya da milli parkın en vahşi yerine bir ay boyunca tek başınıza kalmak gibi. Kendinizi yeniden daha büyük bir bütünün sadece bir parçası olarak görmenin, hayatınıza devasa bir kaos diliminin yalıtılmış, önemsiz bir parçası veya acımasız bir makinenin zavallı bir dişlisi olarak değil, karmaşık ve canlı bir sistemin ayrılmaz parçası olarak bakabilmenizi sağlamanın en kesin yolu, sizi doğaya yeniden bağlayan şey neyse odur. Thoreau'nun Walden Pond'da bulduğu da buydu. Dipnot: Walden Pond, ABD Massachusetts eyaletinde Concord kentinden 3.2 kilometre uzaklıkta bir koruluk alan. Henry David Thoreau duyduğu büyük huzursuzluktan kurtulmak için 4 Temmuz 1845 ile 6 Eylül 1847 arasında burada inzivaya çekilmiş küçük bir kulübede yaşamıştı. Hayatın çok yönlülüğünü ve keyiflerini tükettiği sanılan can sıkıntısı ve bezginlik kuşkusuz Adem kadar eskidir. Ancak insanoğlunun yetileri asla ölçülebilmiş değildir ve yapabileceklerini herhangi bir örneğe bakarak da tahmin edemeyiz. Henüz o kadar az şey denenmiştir. Henry David Thoreau. Doğayı yaşamak, bizzat hayata duyulan bir minnettarlığın yeniden uyanmasına yardımcı olur. Anlam ve amaç bulmanın en iyi yollarından biri budur. Hayatın büyük bir armağan olduğunu kavramak ve günlük yaşamınızın bir parçası olarak yaptığınız bütün işlerden zevk almak da amaçsızlığın önemli panzehirleridir. Başka birine yardım yoluyla kendi kendine yardım. Hayatınızdaki boşluk duygusuna karşı koymanın en kesin yolu başka birine yardım etmektir. Başkalarına yardım size inkar edemeyeceğiniz bir anlam ve amaç verir. Bu kendi hayatınızda daha önce önemini kavrayamadığınız fırsatları görmenizi kolaylaştırabilir. Ve başka birinin dünyasına bakmak kendi tutsaklığınızdan kaçmanıza yardımcı olur. Hayatın anlamsız olduğunu sanmak bir anlamda lükstür. Hayatta kalmak için savaşıyor olsaydınız asla durup yaptıklarınızın anlamından şüpheye düşmezdiniz. Bu yüzden eğer buraya kadar okuduysanız bahse girerim ki varlıklı birisiniz. Kendinizden daha az şanslı biriyle bağ kurmak sizin için güçlü bir ders olur. En azından sahip olduklarınız için şükran duyarsınız. Eğer başka insanların mutluluğuna katkıda bulunursanız gerçek iyiliği, hayatın gerçek anlamını bulursunuz. Dalai Lama. Sabırla tahammül et. Anlamsızlık veya amaçsızlıkla savaşırken son basit seçeneğiniz sıkıntıya tahammül etmektir. Dişinizi sıkıp katlanın. İşler zamanla değişir. Bir kez dibe vurdunuz mu işler ancak iyiye gidebilir. Eğer kötüye giderse daha dibe vurmamışsınız demektir. Hermann Hesse Nobel Edebiyat Ödülünü kazanmış bir yazardır. Fakat hayatının daha önceki dönemlerinde ciddi şekilde intihar etmeyi düşünmüştü. Yaşamanın bir anlamı olmadığından o kadar emindi. Yazarlık yeteneği daha sonra tomurcuklandı ama o arada amacını da bir amacı olmadığı için gündelik yaşamının anlamını da göremiyordu. Daha sonra kitaplarında kişisel kimlik sorunlarını, yaşamın ruhsal anlamlarını, gizli amaçlarını ve aydınlanmaya giden hayat yolunun biçim düzenlerini araştırdı. Kendi yolunun zorluğu onun eserlerini aydınlattı. Yaşamının ilk yıllarında amacını bilemediği halde kitapları nice kuşağı aydınlattı. Elinde sonunda işler daha iyiye gidene kadar dayanmıştı. Sabır ve cesaret, iki büyük erdem gösterirseniz işlerin değişeceği fikrine ne kadar teselli bulacağınız size bağlı. Olaylardan, hatta korkunç olaylardan bile hemen hemen her zaman anlam ve amaç çıkarabiliriz. Fakat bu bazen vakit alır. 13. Kayıptan kazanç sağlamak. Bir insan eğer sabahleyin doğru yola kulak verirse akşamleyin pişmanlık duymadan ölebilir. Konfüçyüs. Her yaşlı insan yakında öleceğini bilir. Fakat biliyor olmak onun durumunda ne anlama gelir? İşin doğrusu ölümün yaklaşması fikri hatalıdır. Ölüm ne yakın ne de uzaktır. Ölümle bir ilişkiden söz etmek doğru değildir. Gerçek o yaşlı insanın da bütün diğer insanlar gibi hayatla bir ilişkisi olduğudur. Başka hiçbir şeyle değil. Simone de Beauvoir. Budistlerin hardal tohumu meselini aklınızda tutun. Bebeğinin ölümü yüzünden aklı başından giden genç bir anne Buda'ya danışmaya gelir. Çok kederli olduğunu ve bu yıkıcı kaybı unutamadığını anlatır. Buda kadına köyündeki bütün evleri dolaşıp ölümü tanımamış her evden bir hardal tohumu almasını ve topladığı bütün hardal tohumlarını kendisine getirmesini söyler. Kadın sebatla kapı kapı dolaşır ve her kapıdan eli boş ayrıldığı için ölümün el sürmediği hiçbir ev olmadığını fark eder. Hiç tohum bulamadan Buda'ya geri gider ve Buda kadına kendisinin zaten gördüğü şeyi söyler. Genç kadın yalnız değildir. Ölüm hepimizin, her ailenin başına gelen bir şeydir. Sadece bir zaman meselesidir. Buda kadına kaçırılmaz olana fazla ağlamamak gerektiğini söyler. Bu anlayış yası tutulan kişiyi geri getirmez ama insanın ölümün hayatın zorunlu bir parçası olduğu konusundaki farkındalığını arttırır. Ölüm gerçekten geldiğinde yaşayanları aniden yakalayan bir felaket olmak zorunda değildir. Bu anlayış kaderinizi veya mahtem ihtiyacınızı yok etmeyecektir. Fakat ölümü daha fazla metanetle, daha filozofça veya en azından şaşkınlığa ve dehşete düşmeden karşılamanızı kolaylaştırması gerekir. Doğan için ölüm kesin, ölen için de doğum kesin. Bu yüzden çaresiz olana fazla üzülmemelisin. Bhagavad Gita.